Şiirin sınırları.
Merhaba sevgili dinleyenler. Şiirin sınırları birlikteliğimiz başlıyor. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Her zaman olduğu gibi teknik yönetim Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Yaklaşık 25 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Konuklarımız var ve sürekli konuğumuz, daimi misafirimiz, şair eleştirmen Sayın Hayri Ünal. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Ve bir konuğumuz daha var. Yazar, şair, eleştirmen, aynı zamanda çevirmen Doktor Sayın İbrahim Demirci. Efendim siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün ve sanırım yetmeyecek programımızın süresi. Konumuz önemli ve biraz uzun sürecek. Önümüzdeki programa da kuvvetle muhtemel sarkacak. O yüzden bugünkü ve önümüzdeki programda aynı konuyu işleyeceğimiz için konumuz Ahmet Haşim. Konuklarımız var, konuğumuz var ikimizin de. Ben hemen aradan çekiliyorum. Sizin tabii ki sorularınız olacak ve bu iki program Ahmet Haşim'i tanıtacağız sevgili dinleyicilerimize. Nasıl başlamak istersiniz?
Evet, şöyle düşündük aslında, Ahmet Haşim'in Türk şiiri içerisindeki yerini konuşalım bir miktar. Sonra da bizim Ahmet Haşim'in çok sevdiğimiz bir şiiri var, İbrahim Demirci'nin de benim de sevdiğimiz bir şiir üzerine konuşabiliriz diye düşündük. Ben bu anlamda birkaç soruyla konuyu açmak istiyorum.
Tabii.
Ahmet Haşim şairliği konusunda hoş geldiniz. Ben de bir hoş geldiniz diyeyim evvela. İbrahim Demirci, Sayın İbrahim Demirci, Ahmet Haşim'le ilgili bir doktora tezi olan çok kıymetli bir arkadaşımız. Artık Ahmet Haşim bugün şairliğiyle ilgili hem müfredata hem genel olarak bütün Türk şiirinde şiirle ilgili olan herkesin bildiği bir isim olarak gündemde olan bir isim. Yani biz bu isimle ilgili tartışmaya girmiyoruz. Biz geçtiğimiz haftalarda da bu stüdyoda Osman Bey'le senin şairin hangisi, Yahya Kemal mi? O Ahmet Haşim mi sorusu bağlamında bir parça Haşim şiirini konuştuk da aslında. Tabii biz biraz içinde mizah da olan bir konuydu bu. Siz Ahmet Haşim'in nesillerini uzun uzadıya incelediniz. Konuyla ilgili bir doktora tezi yazdınız ve bu kitaplaştı. Daha sonra Hece Dergisi'nin Ahmet Haşim özel sayısını hazırladınız. Çok ciddi, hacimli, güzel bir çalışmaydı. Önce şunu sormak istiyorum. Sizin çalışmalarınıza ve sizin bakış açınıza göre Ahmet Haşim Türk şiiri içerisinde nasıl bir yer işgal etmektedir? Nasıl bir yeri vardır Haşim'in?
Teşekkür ederim. Sözünü ettiğiniz özel sayıyı hazırlarken, Ahmet Haşim'i tanımlamak için kelime ararken bulduğumuz tanımlayıcı söz, Türk şiirinin yıldızlarından biri olmuştu. Hakikaten Türk şiirinin yıldızlarından biri Ahmet Haşim. Bu Cemil Meriç'indi galiba, kendi semasında tek yıldız diye tanımlıyor, İbni Haldun'uydu yanılmıyorsam. Ahmet Haşim için de Türk şiirinin parlak yıldızlarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve diyelim ki kutup yıldızı mıdır, çoban yıldızı mıdır diye bir tartışma yapmaya gerek var mı? Yok bence. Yani bu nihayetinde bir benzetmeden öteye geçmiyor. Fakat Türk şiiri var oldukça, Türk şiirinden söz eden herkesin Türk şiir semasına baktığında görmezden gelemeyeceği, yok sayamayacağı, göz ardı edemeyeceği önemli isimlerden biri olduğu su götürmez. 20. yüzyılın başında ve işte modernizmin neredeyse bütün yönleriyle Türk düşüncesini, siyasetini, kültürünü, edebiyatını kuşatmaya başladığı bir dönemde Ahmet Haşim bu oluşumu, değişimi, dönüşümü hissetmiş ve gücünün yettiğince de yansıtmayı başarmış şairlerimizden birisi.
Bu bir süreç tabii ama yani şüphesiz, bir anda bir şüphesiz günde bu yere kavuşmuyor. O kabul süreci var. O süreçle ilgili şüphesiz, neler söylemek şüphesiz istersiniz? Yani önce bir dirençle karşılaşmış mıdır Ahmet Haşim?
Şöyle söyleyelim. Genel olarak yani insanlık tarihine bakıldığı zaman zaten modernizm denen şeyin, geleneğin ve geleneksel kabullerin sarsıldığı, yıkıldığı bir sürecin sonunda belirdiği açık zaten. Türk toplumu da benzer bir değişimi ister istemez yaşadı. Ve bu değişimin bizdeki adı ister istemez adlandırmada problem olabilir. İşte çağdaşlaşma, modernleşme, batılılaşma, muasırlaşma gibi isimler, çeşitli isimler verilebiliyor. Ahmet Haşim de bu sürecin içinde. Biz edebiyat tarihimizi değerlendirirken işte İslam öncesi Türk edebiyatı, İslami Türk edebiyatı, Batı etkisinde Türk edebiyatı diyoruz. Batı etkisinde Türk edebiyatı ya da yeni Türk edebiyatı da deniyor. Modern Türk edebiyatı da deniyor. Adlandırma konusunda farklı görüşler var. Hatta arayışlar dönemi Türk edebiyatı ismini uygun görenler de var. Adı ne olursa olsun 20. yüzyıla gelirken 19. yüzyılda başlıyor aslında 19. asır kasidesi vardır. Meşhur bir kaside. Sadullah Paşa'nın da yanılmıyorsam. Gerçi daha eskiye gidip Adem kasidesinden filan da bahsedilebilir. Yani bizim toplumumuzun ve insanımızın yeni dünya karşısındaki tutumu, konum belirlemesi, tavır alışı ne olmalı, nasıl olmalı gibi ciddi soruların söz konusu olduğu bir yüzleşme durumu bu. Ve biz bu yüzleşmeyi ya da hesaplaşmayı bugün bile aşabilmiş değiliz. Daha doğrusu insanlık aşabilmiş değil. Çünkü tarih devam ettikçe sorunlarımız da devam edecek ve bu durum falan ülkenin filan toplumun sorunu olmaktan çıkarak giderek çıkıyor ve insanlığın sorunu haline geliyor. Buna işte çevre sorunları, anlam arayışı, hayatın bir anlamı var mı yok mu, barış nedir, savaş nedir, bir arada yaşamak nedir, efendim uygarlıklar çatışmak zorunda mı, anlaşabilirler mi gibi çok temel soruları ve sorunları da içeren çok boyutlu bir problem alanıyla yüz yüzeyiz. Bütün bunların sanatla, şiirle ne ilgisi var der misiniz? Demeyin.
Şöyle, siz anlatırken şunu düşündüm hep. Ahmet Haşim acaba bunlara şiiriyle nasıl cevap verdi veya bu tesirleri nasıl kendisinde eritti? Mesela siz dönemi anlatırken aslında birçok şey etkisini görüyor. Yani Batı'nın bir tesiri var. Mesela Kenan Akyüz hazırladığı şey Batı tesirinde Türk şiiri antolojisi diyor. Yani bir Batı'dan gelen tesirler var. Türkiye'nin kendi içerisinde yaşadığı siyasal çalkantılar, rejim değişiyor. Birçok şey var. Bu dönem, böyle bir dönemde şair olmak nasıl bir şey? Yani böyle bir dönemde Ahmet Haşim çıkıyor. Acaba buna verdiği tepki nasıl bir tepki? Şiiriyle mi tepki veriyor, yazılarıyla mı tepki veriyor, yoksa Ahmet Haşim olmak başlı başına bir tepki mi?
Güzel bir soru. Bu son söylediğiniz bayağı hoşuma gitti. Ahmet Haşim'i doğrusu yakın dönem Türk edebiyat ve düşünce tarihi içinde konumlandırmak isteyenler onu mesela Osmanlıcı, mesela Türkçü, mesela İslamcı diyebileceğimiz bir ideolojik ya da siyasal çerçevenin içinde görmüyorlar, göstermiyorlar. Onu şair olarak ancak görüyoruz ve gösterebiliyoruz. Dolayısıyla Ahmet Haşim'in sanat adamı kimliğini, şair kimliğini ya da sanatı siyasi ve ideolojik tercihlerinin dışında ve üstünde bir yerde tuttuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla onun merkezinde kendisi ve sanatı vardır desek yanılmış olmayız. Her ne kadar işte Fecraati topluluğu içinde o Fecraati beyannamesine imza koymuş isimlerden biri olarak da öğretiyoruz çocuklarımıza Ahmet Haşim'i, ama Fecraati'nin sloganını hatırladığımız zaman bu bağlılığın ve bağımlılığın onun özgürlüğünü ya da biricikliğini zedeleyen bir bağlılık olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü neydi Fecraati'nin sloganlaşmış tezi? Sanat şahsi ve muhteremdir. Yani kişisel, bireysel ve saygın bir alandır sanat alanı.
Peki bu durumda biz aslında, yani benim kendim de bu konularda yazdığım için ve düşündüğüm için şunu söyleyebilirim. Ben Ahmet Haşim'in siyasete olan uzaklığını, uzak derken bunu şöyle düzeltmek isterim. Şiiri özerk olarak görüşünü, özerk bir alan olarak tanışını her zaman hayranlık duymuşumdur ve benim şairim Haşim'dir. Siz bu anlamda onun siyasetle olan ilişkisi konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani tüm bu çizdiğimiz bağlam içerisinde bir şairin yaşananlara çok da bigane kalması düşünülemez. Fakat şiire baktığımızda daha içe kapalı ve sosyal yaşantıyla kopuk da diyebileceğimiz, yani başkaları böyle eleştirebilir. Biz bunu belki eleştirmiyoruz ama daha kapalı, işte sembolist diye geçiyor mesela ders kitaplarında, ki yine biraz önce adını andığımız Kenan Akyüz aslında sembolist değil, empresyonist olduğunu, yani izlenimci olduğunu söyler. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Yani bunlar bana teknik tartışmalar, sanatın teknik tartışmaları gibi görünüyor. İşte sembolizmin Batı şiir tarihi içinde belli koşullarda ve bütün Batı felsefe tarihinin de aslında bir hareketin yaygınlaşmasından sonra ona verilen tepkiler, o tepkilerin zemin buluşundan sonra karşı tepkiler vesaire biçimde zincirleme bir aksiyon reaksiyon biçiminde olduğunu biliyoruz. Yani klasisizmden sonra romantizm, işte romantizmden sonra gerçekçilik, realizm, naturalizm, ondan sonra işte sembolizm, sürrealizm gibi etki tepki süreçleri içinde oluştuğunu biliyoruz ve bu anlaşılabilir bir durum. Elbette Ahmet Haşim'in de Batı şiirinden etkilendiği açık. Yani Emil Verhaeren, Henri de Rennes'e başta olmak üzere bir takım şairlerden elbette etkileniyor. Mitoloji ilgisi ve sempatisi belli. Efendim şeyde hocalığın önemli bir kısmı da yine Batı mitolojisi ve edebiyatı üzerinden yürümüş. Dolayısıyla bu etkiler anlaşılabilir bir şey Ahmet Haşim için. Ama onların bunlara rağmen ya da bunlarla birlikte Ahmet Haşim'in kendisine bakışı, kendi kişiliği, kendisini bir insan olarak konumlandırma çabası ve kendisine yüklemek istediği anlam bence modern bireyin sancılarını adeta temsil ediyor. Ve orada diyelim ki dini, mezhebi, milli, ırki mülahazalarla ya da kaygılarla değil, beşer olarak, insan olarak arayışlarını merkezde görmemiz gerekiyor. Hatta galiba Tanpınar'da Haşim'in teniyle, etiyle yaşadığını, sinirleriyle yaşadığını, yani beşer tarafını, beşeri tarafını göz ardı ederek onu anlayamayacağımızı söylüyor ki bence çok haklı. Yani zihinsel, entelektüel, efendim siyasi, ideolojik vesaire nispeten kabukta sayılabilecek sorun alanlarından öncelikle beşer olarak, insan olarak bizim burada yeryüzünde nasıl bir anlamın peşinde olabileceğimizi kurcalamış. Doğrusu ne diyelim, çok kaba manasıyla hümanist, insancı olmadığını, olamayacağını söyleyebilirim. Akşam yine akşam yine akşam göllerde buden bir kamış olsam cümlesi öyle şairane bir fantezi değildir bence. Hakikaten göllerde akşam vakti bir kamış olmayı yeryüzünde insan olmanın olmaktan çok daha diyelim anlamlı, geçerli, güzel bir ufuk olarak görmüş diyebiliriz. Ve bu durum insan olma yükünü taşıyamamanın, hakkıyla taşıyamamanın yol açtığı bir kaçış zemini olarak göllerde kamış olmak Ahmet Haşim'in yönelişidir. Ve bu yöneliş bana hüzünlü olduğu kadar saygı uyandırıcı da görünüyor. Alelade politik çığırtkanlık yapmak, insanlara efendim yeryüzü cennetleri vaat etmek, kurtarıcılığa soyunmak yerine göllerde kamış olmayı aramak daha sıcak, sevimli, samimi görünüyor.
Evet, bana da böyle görünüyor. Siz benim şiir anlayışıma da çok yakın bir şey tarifliyorsunuz. Fakat burada şöyle bir şey de konuşabilir miyiz acaba? Onun bu tercihleri, böyle olması bir tür kaçış olarak da yorumlanmış olabilir mi?
Gayet tabii. Sanatın kendisinde var zaten bu.
Evet, bir yani, de şunu özellikle sormak istiyorum. Beden üzerine olan düşünceleri mesela yanlış anlaşılmış, işte az evvel hemen biraz önce programımıza girmeden önce birkaç şey konuşmuş olduk. Hani müfredatla ilgili bir arkadaş hemen oradan bir soru sordu bize. Oralardaki geçiş biçiminde Haşim yanlış anlaşılmış olabilir mi? Mesela başım adlı bir şiiri var. Hı-hı, ve onu daha çok fiziksel olarak yorumluyorlar. Onun bir akşam şairi olmasını bu yönde yorumluyorlar. Yani onun kendisiyle ilgili olumsuz düşünceleri olarak aktaranlar var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani
o şiirde mesela bedeninin masum olduğunu, suçsuz olduğunu söylüyor. Bu masum, suçsuz bedenin karşısında işte ne diyelim, uç fikirlerin, çeşitli hayallerin, soruların kaynaştığı, cevap aradığı bir çeşit ifrit gibi görünüyor. Bu insan oluşla ilgili bir problem alanı aynı zamanda. Yani insan kendisini de, varlığı da, toplumu da, doğayı da anlamak, anlamlandırmak efendim istiyor ve bu kaçınılmaz bir şey. Ama bu sorulara cevap ararken diyelim ki aydınlanma döneminin, pozitivizminin bulduğu cevaplar uzun müddet insanlık için adeta bir umut kaynağı olmuş ve rasyonel akıl, bilim, pozitivizm insanlığın bütün sorunlarını çözecek gibi bir hayale kapılabilmiş insanlar. Bunun böyle olmadığını kısa sürede, önce Birinci Dünya Savaşı, sonra İkinci Dünya Savaşı gösterdi bize. Yani maalesef yeryüzünün dil geliştirebilmiş tek canlısı olan insan, akıl, mantık, logos geliştirebilmiş olan tek canlısı olan insan, yeryüzünü eşit, adaletli, özgürlükçü, bütün ihtiyaçları karşılayabilecek bir ahlak ve dürüstlük içinde paylaşmayı beceremedi. Dolayısıyla bu beceriksizlik herhalde en çok sanatçıları rahatsız ediyor olmalı ki öyle oldu zaten. Ve sanat bir döneminde mesela nereye vardı? Dada'ya vardı. Dada.
Evet.
Dada sesi, dada söyle, dada budur, dada şudur. Dada nedir? Ya da Godo'ya vardı. Samuel Beckett, Godo'yu beklerken, Godo kim? İsa mı, Mesih mi? Yani ve böyle bir açmaz neredeyse yüzyıldır devam ediyor.
Peki biz bu söylediklerinizin devamı olarak Ahmet Haşim'in şiir anlayışını kendisinde somutlaştırdığı bir yazı olarak hem anmak istiyorum. Şiir hakkında bazı mülahazalar yazısında serdettiği düşünceleri bir parça konuşsak, hem de bu dediğiniz Dada, daha sonra işte Fluxus gibi akımlar da var. Postmodernizmin yerleştirdiği dünya üzerinde birçok akım var. Sanat saçmaya, zırvaya, absürte birçok yere doğru uç verdi aslında. Bu anlamda bugün Ahmet Haşim'in bu ilk kitabın piyalenin başında yer alan bu bir tür manifesto, şiir manifestosu olarak da nitelendirebiliriz onu. O hala bugün için geçerli bir manifesto olarak okunabilir mi? Biraz bunu konuşmak istiyorum. Bu bence, doğrultuda da şiir anlayışını biraz konuşalım Haşim'in.
Bence evet. Yani şiir hakkında bazı mülahazalar, daha önce Şiirde Mana adıyla önce dergâhta yayınlanmıştı o yazı. Bir günün sonunda Arzu neşredildikten sonra ortaya çıkan tepkilere karşı Ahmet Haşim bir bakıma kendisini ve sanatını savunmak üzere yazdığı bir metindir. Ve orada şiirin, Resullerin sözleri gibi ne diyelim, çeşitli yorumlara açık olduğunu, tek bir manaya indirgenemeyeceğini filan da söyler. Onun bu yaklaşımı mesela bana Ali Ezzet Begoviç'in varlığa bakışı ile örtüşür görünüyor. O din, sanat ve ahlakı bilim, ekonominin karşısında konumlandırıyor ve bu şeyin, bu ayrışmanın ya da bu diyalektin diyelim hadi, insanlık tarihi boyunca sürdüğünü de belirliyor idi. Dolayısıyla sanatı çıkar gözetmeyen, tamamen hasbi ve bilindik anlamda bir kazanç, kar, fayda beklemeyeceğimiz ve adeta varoluşumuza bitişik bir etkinlik alanı olarak görmek bakımından Haşim'in şiire bakışı, sanat anlayışı, yani ontolojik adeta bir olgu olarak ve her türlü araçsallaştırılmayı, yani işte politik malzeme olmayı, efendim propaganda aracı olmayı, işte ideolojik manipülasyon vasıtası olmayı, şunu bunu, dışarıda bırakan ve tamamen insani bir insani ve varoluşsal bir etkinlik olarak görmek bakımından önemli ve değerli görünüyor bence. Tanzimat'tan beri süregelen edebiyatımızın, şiirimizin siyasal bildiri aracına dönüştürülmesi karşısında Haşim'in bu tutumu sanatın özgürlüğünü ve özgünlüğünü savunma bakımından değerli görünüyor bana.
Bu doğrultuda ben bir son soru sormak istiyorum. Söylediğiniz bu, yani Haşim'in şiir anlayışını konumladığımız yer çok değerli görünüyor bana. Fakat bizim coğrafyamızda bu tür şairlerin algılanmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu sormak istiyorum size son olarak. Yani coğrafyamızda politikaya malzeme olmayan, belli bir mesafe koyan, herhangi bir şeyin, şiir dışı herhangi bir şeyin arka bahçesi olmaya razı olmayan şairlerin kaderi konusunda bir soru aslında bu.
Ya hayır, bu yani hamasete yatkın taraflarımız olduğu ve bunun pek de değerli bir şey olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Yani şöyle söyleyelim, insan teki için, birey için anlamlı ve değerli olmayan herhangi bir düşüncenin, kişinin, görüşün, sanatın herhangi bir toplum için, ulus için ve insanlık için anlamlı ve değerli olacağını düşünmemeliyiz.
Ama orada demin diyeyim, söylemiş ben olduğumuz yani, çıkarsızlıkla çatıştı şimdi. Şöyle, çıkarsızlık ilkesiyle birleştirelim.
Evet, bunu becerebilir miyiz bilemiyorum. Denge sağlamak çok önemli bir şey. Ve şunu da hemen söyleyeyim. Herhangi bir alanda söylediğimiz bir görüş uç noktasına vardığı zaman hemen tam tersine dönüşme riskini taşır. Bu belki konuştuğumuz bu zeminde de söz konusu olabilir. Dolayısıyla ihtiyatlı olsak daha iyi olabilir.
Çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Efendim çok teşekkür ediyoruz sohbetinizden dolayı ama burada bitirmiyoruz. Önümüzdeki program haftaya tekrar sizi konuk etmek istiyoruz. Tekrar birlikte olmak ümidiyle diyelim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şair, eleştirmen Sayın Hayri Ünal sürekli daimi konuğumuz biliyorsunuz değerli dinleyenler. Ve bugünün haftaya tekrar konuk edeceğiz kendisini. Yazar, şair, eleştirmen, çevirmen Doktor Sayın İbrahim Demirci konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Bir sonraki program tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın diyoruz efendim.
Şiirin sınırları.